düşünceyi görmek başlıyor. Ben Büşra. Bugün 23 Nisan 2020. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin teminatı olan çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlu olsun. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. 23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu UNESCO'nun 1979'u çocuk yılı olarak duyurmasının ardından TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak bayramı uluslararası düzeye taşımıştır. 1980 darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi bu bayramı resmi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adını vermiştir. En yalın haliyle bu törenlerde İstiklal Marşı okunur ve saygı duruşunda bulunulur. Bu yıl pencerelerin yerine evlerin, yani okulun pencerelerinin yerine ev pencereleri alıyor. Kutlamalar evlerden devam edecek. Canlı yayınlarla, televizyonlarda, televizyon ekranlarında çocuklara hitap eden programlar yapılıyor. Bu süreçten dolayı bu sene böyle oldu. Umarım önümüzdeki bayramları sokaklarda hep beraber kutlayabiliriz diyorum. Ve kısaca yayın akışımı söylemek istiyorum. Yayın akışımda bugün birazcık gündemden, özellikle kendi gündemimden bahsedeceğim. Ardından da rollerimizin üzerindeki etkenlerin oluşum ve hakimiyet sürecine değineceğim. Onun devamında da iktidarın, ya kelime anlamı olarak değil de iktidarın evdeki bu, özellikle şu süreçte benim keşfettiğim minimal iktidar sürecinden bahsetmek istiyorum. Diyerekten gündemime girmek istiyorum. Süreç uzadıkça uzuyor ve hani gerçekten de bu belirsizlik içinde hani böyle ya kalp kitlesi gibi hissetmeye başladım. Sadece yuvarlanıyorum. Yuvarlandıkça da hani bu telaş büyüdükçe büyüyor. Hani süreci sadece penceremden gözlemliyorum. Yani nasıl söyleyeyim, gerçek hayat gerçekten şu pencereden baktığım ekrandan gözüküyor ve bunu sürekli seyrediyorum. Hastalığın boyutu ve sonuçlarının nereye götürdüğü hakkında gerçekten büyük bir bilinçsizlikle hareket ediyor insanlar. Özellikle de benim bulunduğum bölgede, yani burada hayat bir hayli hızlı ve hareketli bir şekilde devam ediyor. Elbette çalışım, işe gitmek zorunda olan insanlara değil sözüm, yani kesinlikle değil. O noktada da zorunluluk konusu aslında tartışılabilir. Ama yani asıl özellikle sinirim bozan nokta şu oluyor. En basit sokağa çıkma yasağı konuluyor. Böyle bir yasak var. Ve fırınlar açık, belli başlı yerler açık. Adam ekmek almaya gidiyor. Elindeki poşetle civarda böyle birkaç tur atıyor. Bir süre kayboluyor ve tekrar aynı poşetle işte maksimum eczane poşeti, ama poşetin içi boş, yani görüyorum ve yani etrafta sürekli tur atıyor. Sürekli geziyor. İşte küçük çocukların çıkması yasak ama burada özellikle çocuklar dışarıda ve şaşırıyorum. Yani gerçekten bizden bu süreçte beklenen tek şey aslında evde olmamız. Yani ben de daralıyorum. Sürekli dört kesesinde turlamaktan, yani hareketsizlikten ciddi anlamda daralıyorum. Ama evde olmaktan başka yapabileceğim bir şey yok bu süreçte. Hani dışarı çıkmadan da evde bir şeyler yapabilirim. Yani her gün kendime bir rutin oluşturmaya çalışıyorum. Yani devam oluyor mu bilmiyorum. Yani gözlemlediğim kadarıyla hiçbirinin devamı olmuyor. Ama o günü kurtarıyor. Yani geçen haftalarda şöyle bir şey yaptım mesela. Kendime iki tane defter ayarladım. Bu defterlerden birine Minnettarım defteri ismini verdim. Diğerine de istiyorum defteri dedim. Minnettarım defterine minnet duyduğum, minnettar olduğum şeyleri yazmaya karar verdim. Yani örneğin ne olabilir? Şu an bu programı yapabildiğim için minnettarım. İşte sağlıklı olduğum için minnettarım. Konuşabildiğim için minnettarım gibi gibi, böyle ufak, basit ve seni çok da zorlamayacak şeylerle minnet duygunu işte böyle söyledikçe hafiflediğimi hissetmeye başladım. Ardından da istiyorum defterini ise şöyle, hani ne istiyorsam yazmaya başladım. Hani bunu istiyorum ama şöyle şöyle yapmam gerekiyor falan değil. Nasıl olması, yani onlar beni ilgilendirmiyor. Ben sadece ne istediğimi açık fikirlilikle söylemeye karar verdim. Yani bunların arasında örnek işte motor almak istiyorum. İşte yaylada bir evim olsun istiyorum. İşte kitap yazmak istiyorum. Meyve sebzelerimin olduğu bir bahçe istiyorum. Sadece istiyorum. Nasıl olduğu umurumda değil. Kimden istediğimi de bilmiyorum açıkçası ama istediklerim bilen birisinin olduğuna inanmak istiyorum. Bu defterleri yazmaya başlarken kendime şey dedim, bunları her gün düzenli olarak yapacağım. Her gün mutlaka hani birkaç sayfa yazarım, birkaç cümle yazarım ama her gün yazacağım diye kendimi şartladım. Öyle oldu mu? Tabii ki de hayır. İki gün sonra bir köşede bıraktım ben o defterleri ve şu an hala şey aklımda böyle bugün alıp yazarım, işte yarından sonra düzene sokarım bunu gibi düşünceler geçiyor ama halihazırda öyle bir şey yok. Ertesi gün de şeye başladım, işte dedim ki düzenli olarak dans edeceğim, stres atacağım. İşte bir saat de olsa her gün bunu düzenli olarak yapacağım dedim. O da sadece o gün için geçerli oldu ve bu denemelerimin sonunda da düzensiz bir insan olduğum kanaatine varıp yaptığım herhangi bir eylemin yanına düzen kelimesi koymamaya karar verdim. Yani bunu düzenli olarak yapacağım yerine bugün bunu yapacağım deyip kendimi motive etme yolunda ilerliyorum. Bu şekilde toparlayabiliyorum. Yoksa günü de kurtaramayacakmışım gibi hissetmeye başladım. Çok sevgili bir arkadaşım, işte ne düşündüğün önemli değil. Her şeyi düşünebilirsin. Önemli olan günün sonunda ne yaptın deyip duruyor. Yani ne yaptığındır diyor. Buradan da o halay başına sevgiler, selamlar olsun diyorum. Gerçekten de gün içinde birçok şey düşünüyorum. Birçok şeyi tasarlıyorum. Ama günün sonunda elime kalan hani belki hiç düşünmediğim bir şey yapmış olurum. Gerçekten yaptığım şeyin bir anlamı oluyor. Düşündüklerim böyle gerçekten bulut gibi gökyüzünde uçup gidiyor. Bu kadar. Yani gündemim aslında baktığım zaman hepimizin aynı gibi bir noktada. Sürekli yeni bir şeyler denemeye çalışıyorum. Her gün yeni bir aktivite eklemeye çalışıyorum ama standartında işte kahvaltı, kahve, çay, biraz kitap okuma falan, biraz evde oyalanma, vakit geçirme, yemek yapma. Galiba sadece yemek üzerine odaklandık ve sadece yemek üzerine gidiyor bir şeyler bende. Dışarıda da böyle süreç. Sürekli insanlar bir alışveriş halinde, sürekli marketler galiba birkaç yılda ilk defa bu kadar iş yaptı ya da yıllık yapacağı işi birkaç ayda böyle sıkıştırdı ve yaptı. Değişik şeyler oluyor, daha da değişik olmaya devam edecekmiş gibi hissediyorum. Umarım akıl sağlığımızı tam anlamıyla yitirmeden bu süreci toparlayabiliriz diyorum. Ve rollerimizin üzerindeki etkenlerin oluşum ve hakimiyet sürecine giriş yapmak istiyorum. Bu süreç bende, yani özellikle şu içinde bulunduğumuz süreçten bahsediyorum. Bende arınma, aydınlanma ve dinlenme üzerinde çalışıyor. Arındım, arınmaya devam ediyorum, dinleniyorum ve aydınlandığım bir konu hakkında da işte o konuda bu konu hakkında birazcık yorum yapmak istiyorum. Rollerimizin üzerindeki nasıl söyleyeyim? Ailedeki rolüm, iş yerindeki rolüm, birincil ve ikincil arkadaş ortamlarındaki rolüm, akrabalar arasındaki rolüm ve komşuculuk rolüm ve dahası hani daha bir sürü rolüm var. Bunlardan bu süreçte bir süreliğine arınmış oldum. Bana benim kanaatimde işte bu da bu süreçte rollerimin dönüşünü gösterdi. Bunu bir şablon şeklinde hazırladım ve buradan yorumlamaya çalışacağım kendimce. Oluşum ve hakimiyet süreci aslında bu. Hani çocuklukta başlayan bir süreç. Bir çocuk var. Ailedeki çocuk, okuldaki çocuk, arkadaş ortamındaki çocuk. Yani o çocuğun bile aslında kendi içinde farklı farklı rolleri var. Ailede farklı bir yer alıyor. Okulda farklı bir yer alıyor. Arkadaş ortamlarında farklı bir yer ediniyor. Böyle böyle bir sürü role bürünüyor. Süreç buradan devam ediyor, ergenlik dönemine geliyor ve ergenlikte şöyle bir şey var aslında. Yani soru ne olursa olsun veya hani üzerine gelen nokta ne olursa olsun çok sağlam bir savunma mekanizması var. Ben ergenim. Yani bitti. Bu kadar. Yani hiçbir şey umurumda değil. Her şey böyle sanki gerçekten onun etrafında dönüyor. Öyle bir dönem gerçekten var ve bunun adı ergenlik işte. Ben ergenim dediğin zaman o savunma mekanizması seni bir şeylerden sıyırıyor sanıyorsun. Buradan da ilerliyor. bir kararsızlık sürecine giriyorsun. Aslında bir birey olmaya değil de bir kararsızlık sürecin var. Bir boşluk, böyle sallandığın bir döneme geliyorsun. Rolün buradan ilerliyor. İşte kardeşin varsa mesela ailede iki çocuksan veya üç çocuksan işte ailedeki rolün parçalanıyor. İşte hem kardeşlerinle aranda olan ilişki hem anne babanla aranda olan ilişki. Yani hem çocuk oluyorsun hem kardeş oluyorsun. Çok farklı rollerin oluyor yine aile içinde de. Kardeşlikten de birey olmaya doğru kayıyor rol. Burada da birey olman için o kimliği aramaya başlıyorsun. Arayış içine girdiğin zaman da işte bir şeyler oluşmaya başlıyor. Bu oluşum süreçlerinde özellikle bir şeyleri yaparken bunları benimseyerek yapıyorsan, işte karakterin aslında oturması gibi, işte karakterini aldığın envanterler gibi de diyebilirim. Sen arayış içine girdiğin zaman rolün bir oluşum sürecine giriyor. Hani oradan biraz alıyor, buradan biraz alıyor. Bu rol işte nasıl söyleyeyim, benimsemeden sonra da işte kendi alanını yaratmaya doğru kayıyor. İşte sen nerede rahat ediyorsun? Neresi senin için daha verimli? Bunlar gelişmeye başlıyor. Sorumluluk bilinci artıyor. Hani sen istediğin şeyi elde edebilmek için veya istediğin yolda ilerlemek için farklı sorumluluklar geliştiriyorsun kendine. Bunların bilincinde olmaya başlıyorsun. Bu da seni zamanla alıp böyle yetişkin bir birey haline doğru götürmeye başlıyor. İşte orada bir şey oluyor. Hani çünkü bu dönem böyle çok hızlı geçiyormuş gibi hissediyorum ve aslında nerede tam anlamıyla sen olduğunu, işte nerede tam anlamıyla dışarıdan hiç kimsenin hakimiyeti altında olmadan ilerleyebildiğini yakalayamıyorum ben açıkçası. Yakalayabilen varsa da bilmiyorum, tebrik ediyorum. Ben yapamadım. Yani yetişkin birey olmak da aslında şey oluyor, bir süre sonra o döngü, sen karşındaki başka bir çocuğu alıp onun üzerinde hakimiyet sürmeye başlıyorsun. İşte döngüde aslında bahsetmek istediğim de şeydi. Herkesin bir şeylerden ister istemez etkisi altına kalıyor. Yani ben birine örnek aldım diyelim mesela. Onun etkisi altında kalıyorum. Veya biri benim üzerimde hakimiyet sürmeye başladığı zaman istemsiz onun etkisi altında kalıyorum. Yani buna da şuradan devam ederek iktidar konusunda, hani iktidar başlığı altında bunlardan bahsedeceğim. İktidarın kelime anlamını özellikle söylemek istiyorum. Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi ya da kişiler olarak tanımlanıyor. Örneğin krallıkla yönetilen bir ülkede iktidar kraldayken, demokrasiyle yönetilen bir ülkede iktidar seçimle iş başına gelen seçilmişlerdir. Yöneten ve yönetilenlerin olduğu bir toplumda var olan kısıtlı kaynakları yönetilenlerle tek başına dağıtma şansını elde bulunduran kişidir. Ama ben o konuya çok fazla değinmeden evdeki minimal iktidar sürecine değinmek istiyorum. Evde ve de aile üyelerinin birbirleri üzerindeki iktidar süreci benimseme, kabullenme ve sahiplenme ile başlıyor. Kim istiyorsa ve çabalıyorsa oyunu o yönetir gibi bir durum bu aslında. Bunu da hazırladığım başka bir şablondan devam etmek istiyorum. En basiti evin içindeki düzen. Bu düzeni kim kurdu? Bu düzeni kim devamlılığını sağlıyor? Ya da biraz daha ufak bir hale getireyim. Mutfaktaki düzen. Mutfakta işte ailenle yaşıyorsan genelde o mutfağın bir sahibi vardır. İşte her şey yerli, hani onun istediği düzende koyulmuştur. Onun istediği düzen üzerinde ilerler. Ve işte o mutfaktaki düzenin sahibi, orada işte görünmez ama duvarlardan geçebilen bir hakimiyet var. Görmüyorsun, hani işte şundan sebep değil. Bir şekilde devam ediyor bu süreç. Bir şekilde bunu artık benimsemişsin ve ilerliyorsun, kabullendin bu durumu. Ama orada da bir yönetilme durumu var. İşte tabak orada, bardak orada. Yani bunu kim yapıyor? Hani çok basit şeylerde bile, ufak şeylerde bile aslında bu evdeki o minimal düzeydeki iktidar, hakimiyet. Bunlar gerçekten bu süreçte çok fazla gözüme batmaya başladı. Örneğin anne çocuk ilişkisinde annenin çocuk üzerinde ciddi bir hakimiyet var. Yani ciddi bir şekilde onu böyle yönlendiriyor, böyle itaatkar köleler gibi olduk böyle. Gerçekten bu yargılamak şeyine değilim de gerçekten bir noktada orada bir şey var böyle. Gerçekten köle gibi hissetmeye başladım. Hani ona istediğini veriyor, ona istediğini aktarıyor, onu istediği gibi yoğuruyor ve bunu belli bir süre boyunca o çocuk kabul ediyor. Hani kaçabileceği bir nokta yok. Belli bir süre boyunca gerçekten anne ona ne veriyorsa onu alıyor. Aradan biraz zaman geçiyor. İşte ablası, kardeşi bir şeysi varsa, yani o evde ikinci bir çocuk varsa ilişki burada parçalanıyor. Hani biraz da özellikle büyük çocuk küçük çocuğun üzerinde bir hakimiyet kurmaya başlıyor. Hani yukarıdan, yani anneden babadan öyle görüyor, geliyor çocuk üzerinde de o hakimiyet başlıyor. Bu sefer o minimal iktidar mini mini böyle, yani daha da minik bir hal alıp iki kardeş arasında başlıyor. Büyük çocuk ve anne baba ilişkisi. Yani anne baba ve iki çocuktan bahsedelim. Büyük çocuğun anne baba üzerinden alınmış bir hakimiyet sürecini küçük çocuğa aktarması var. Bu döngü de devam ediyor. İşte aile üyelerinin ev içindeki, ev ve aile üyelerinin hakimiyeti. Yani şöyle, ortak alan var. Ortak alanın hakimiyeti kimde? Evde kim daha çok vakit geçiriyorsa, kim evi benimsediyse, eşyaların düzenindeki hakimiyet kimin elindeyse, bu düzende o aile üyelerinin aslında farkında olmadan bir şekilde yaşamlarına devam ettiği noktada gizli silah olan annenin evi yönetmesinden kaynaklanıyor benim kanaatimce. Yani ben buna kesbir iktidar demek istiyorum. Görünmez bir hayalet gibi. Gerçekten kurulu bir düzen var ve ben bunu benimsiyorum. Yani sadece olduğu gibi kabul ediyorum. İşte her şey sabit. Bilinen düzene göre ilerliyor. Yani nasıl toparlayayım? Şey demek istiyorum aslında. Yani bir yere kim ne kadar kabulleniyorsa, benimsiyorsa ve sahipleniyorsa, orayı ne kadar çok emek harcıyorsa, istemsizce hani orayı sahipleniyor ve oranın ona ait bir kale olduğunu düşünüyor. Ve bu kalede de işte biz de birer misafir olarak onun hakimiyet sürecine dahil olmuş oluyoruz. Yani onun belki de bunu bilinçli olarak yapmadığı noktayı biz de bilinçsiz olarak alıp devam ettiriyoruz. Süreç de bu şekilde ilerliyor diye düşünüyorum.